Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Peygamberimiz aleyhisselamı yakınlarıyla beraber daha yakından tanımak, onu yakınlarımızdan daha yakın edinerek örnek almak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak yine başlıyorum. Hazreti Safiye annemizi 19 bölüm paylaştık. 20. bölümle yine beraberiz. Çok önemli bir yere gelmiş. Geçen hafta zamanımız dolmuştu, bitmişti. Kaldığımız yerden efendim devam edelim. Şöyle bir bağlantı kurayım izninizle. Sebebini bilmediğimiz, ne olduğunu net olarak da bilmediğimiz bir şeyden dolayı Hazreti Safiye annemiz Resulullah Aleyhisselam'ı üzdüğünü söylüyor. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın Safiye annemize kızdığı ifade ediliyor. Ama bunun sebebini kaynaklarda bulamıyoruz ne oldu diye. Hazreti Safiye annemiz Resulullah Aleyhisselam yani bana kızdı. Efendim üzüldü, onu üzdüm derken efendim bir yandan acaba hangi hareketime, hangi sözüme üzüldü diye hem üzüntüsü var hem araştırıyor. Bir yandan da nasıl ben böyle bir şey yaparım diye, çünkü Resulullah'ı çok seviyor, çok üzülüyor. Diğer taraftan bize şu yönüyle çok örnek bir duruş sergiliyor değerli dinleyenlerim. Yani ne yaptım ki yani böyle işte havalara giriyorsun gibi kaba tabi deyim kullandım ama onlar bunu kullanmıyor. Biz bunu bugün kullanıyoruz çok maalesef. Ben ne yaptım ki yani? Ne yaptım ben yani? Nedir bu afra tafra deriz ya. İşte annemiz bunu söylemiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın çok üzüldüğünü hatta kızdığını anlıyor. Ayşe annemizin yanına gidiyor. Ondan yardım istiyor. Ve yardım isteme girişini görmüştük. En son kullandığımız cümle benim sıram senin, onun rızası benim olsun diyor Safiye annemiz. Benim sıram senin, onun rızası da benim olsun. Ayşe annemiz soruyor, yani sen senin sıranı bana mı veriyorsun ey Safiye? Evet, sıramı sana veriyorum ey Ayşe. Benim sıram da Resulullah bana değil sana gelecek. Sen de uygun bir ortam bulunca özür dilediğimi ve affedilmemi sağlayacaksın. Bunu benim için yapar mısın ey Resulullah'ın Hümeyra'sı? İşte bu çok önemli. Bakınız dikkat edin. Resulullah sana geldiğinde bir sor hele neye kızmış, suçum neymiş? Hani artık onu aramıyor. Direkt suçlanıyor. Efendim yani çok üzüldüğümü, mahcup olduğumu, benim için özür dilemem, efendim affedilmemi sağlar mısın diyor. Bunu istiyor ondan ve çok çarpıcı bir ifade kullanıyor. Benim için bunu yapar mısın ey Resulullah'ın Hümeyra'sı? Aleyhisselam Ayşe annemize bazen Uveyş dediği gibi bazen de Hümeyra dediği rivayet edilir. Ayşe annemiz de tebessüm ederek yaparım ey Resulullah'ın Safiyesi. Bunu benim için yapar mısın ey Resulullah'ın Hümeyra'sı? Yaparım ey Resulullah'ın Safiyesi. Resulullah Aleyhisselam'ın Safiye annemize de çok değer verdiğini bilen Ayşe annemiz oradan da bir nükte yapıyor. Allah senden razı olsun ey Ayşe. Ben şimdi çıkıyorum. Resulullah'ın bana değil de sana gelmesi için ne yapılması gerekiyorsa onu senden rica ediyorum diyor. Yani Resulullah şimdi bana gelince onu sana gönderirim. Öyle bir hak ve yetkisi yok yani Resulullah ona git seni istemiyorum diyemez. Bunu Ayşe annemizden istiyor. O da merak etme sen ey Safiye diyor. Hayırlı haberlerini bekliyorum. İnşallah diyor. Hazreti Ayşe annemiz ile Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anhuma. Böyle çok güzel bir şekilde anlaştıktan sonra hemen kalkan Hazreti Ayşe annemiz önce bir güzel giyinip süsleniyor. Sonra da Resulullah Aleyhisselam'ın yanına varıyor. Yani dışarıda gezmiyor yani süslü bir şekilde. Sevgili annemizi böyle süslü gören Allah Resulü ondan öteye dönerek onu uyarıyor. Ey Ayşe, benden uzak dur. Neden ki ya Resulallah diye soruyor. Bugün senin günün değil de ondan. Bugün senin günün değil de ondan. Evet. Bu bana Allah'ın bir lütfu ihsanıdır diyor Ayşe annemiz. Ne oldu ki diye soruyor Aleyhisselam. Safiye bu gününü bana verdi diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hoşnutluğunu kazanan Hazreti Ayşe annemiz onu evine davet ediyor. İzzet ve ikram ile beraber bütün ihtiyaçlarını da karşılıyor. Sonra da Hazreti Safiye annemizin özürlerini iletiyor. Allah ve Resulünden af dilediğini söylüyor. Bu günü de yani onun sırası olan bu günü de Resulullah'tan onun adına özür dilemesi için verdiğini söylüyor. Olup biteni anlatıp Hazreti Safiye'nin çok üzüldüğünü de ekliyor Ayşe annemiz. Ve özrünü defalarca tekrarlıyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Safiye annemizi affediyor. Efendim az önce söylemiştim. Bu nedir, yani problem ne bilmiyoruz. İnsanız sonuçta, muhakkak bir eksik kusur olmuştur. Ama Safiye annemiz yani beni anlayışla karşılasın, hoş görsün demiyor. Ne yapıyor? Efendim suçlanıyor. Resulullah'ın huzuruna çıkmaya da edeben çekindiği için efendim onun en sevdiği Ayşe annemiz olduğundan Ayşe annemize gidip yardım istiyor. Ayşe annemiz de bu fırsatı yani fırsata çevirmiyor. Bu mümin kardeşine yardım ediyor. Fırsatı fırsata çevirmiyor. Hani bazen böyle bir şeye ihtiyacımız olur. Ekonomik olarak diyelim paraya ihtiyacımız var. Elimizde arabamız neyse evimiz veya da daha az bir para telefonumuz. Hani satacağız işte o an için o parayı işte ihtiyaca kullanacağız diyelim. Birileri bunu duyuyor. Ne yapıyorlar? Fırsatçılık yapıyorlar. İhtiyacımız var diye çok daha düşük fiyat verip efendim o malı satın alıyorlar. Hazreti Ali Efendimiz'in evlilik esnasında ihtiyaçtan dolayı zırhını satılığa çıkarıyor ve 580 dirhem kadar bir paraya ihtiyacı var. Ama zırh o kadar etmez yani. Evet, etse 200-300 neyse. Hazreti Osman radıyallahu anh yani hadiseye vakıf olunca, öğrenince Hazreti Ali'ne müşteri oluyor. O zırhını efendim 580 dirheme satın alıyor. Hazreti Ali Efendimiz ihtiyaçlarını görüyor, düğününü yapıyor, evleniyor. İşte hediyeler vesaire Hazreti Osman da götürüp zırhı düğün hediyesi olarak Hazreti Ali Efendimiz'e veriyor. Resulullah Aleyhisselam'ı duyunca ona çok dua ediyor. İşte bu mal mülk değil ama problem neyse yani karı koca arasında diyeyim de bir problem çıkmış. Efendim bu kocanın birkaç tane hanımı var. Diğer hanımlar bunu fırsat bulup aralarını iyice açmak yerine Ayşe annemiz ki bu konuda çok dirayetli biridir. Safiye annemizin kendisinden yardım istemesi sebebiyle efendim Resulullah Aleyhisselam ile olan beraberliğinde onun özürlerini Ayşe annemiz kendine has uslubuyla Resulullah Aleyhisselam'a iletiyor ve onun adına vesile oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselam da Hazreti Safiye annemizi affetmiş oluyor. O yüzden herhangi bir yanlış, kusur, erkek olsun, hanım olsun yaptığımızda bir şekilde bunu duyan kardeşlerimiz bizi birbirimize iyice düşürmeyecekler. Bunu en kısa zamanda uygun bir şekilde çözmeleri gerekiyor. Evet efendim. Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha müminlerin arasında ki o mümtaz yerini çok güzel dolduruyordu. Cümleye dikkat. Müminlerin anneleri arasındaki o mümtaz yerini çok güzel bir şekilde dolduruyordu. kişi bulunduğu yerde kişiliğini doldurması gerekiyor. Kendine has çok özel kişilik ve duruşuyla her gün yeni güzelliklere vesile olma gayretindeydi. Her şeyi zamanında öğrenilmeli ve yine her şeyi zamanında yapılmalı malum. Kur'an üzerinde çok duran Hazreti Safiye annemiz gece gündüz demeden çalışıyor, ilahi mesajı öğrenme ve ona göre yaşama muhabbetiyle her günü, her gecesi bir başka dolu geçiyordu. Sevgili annemizin bu büyük gayretini gören Resulullah Aleyhisselam da çok memnun oluyor. Sevgili annemizin daha iyi yetişmesi için çok ciddi bir şekilde ona ve diğerlerine, istekli olanlara daha doğrusu, yardımcı oluyordu. Yine Ramazan ayı geliyor. Sevgili annemiz Ramazan-ı Şerif ile ilgili daha kapsamlı şeyler öğrenmeye çalışıyor. Şimdi geçen yıllarda hayatında ilk defa oruç tutmuş, orucun o manevi havasını yüreğinin en hassas yerine kadar bütün bedeninde hissetmişti. Şimdi niye geçen diyorum sadece, önce orucu yok mu? Bu programı sürekli dinleyenler hatırlayacaklar. Ama ilk defa dinleyenler için de bir izah olsun. Hayber'in fethiyle İslam'a girdiğinde ilk orucunu Hicri 7. yılında tutmuş oluyor. Biliyorsunuz oruç Hicretten 1,5 yıl sonra farz kılınmıştı. İkinci orucu da Hicretin 8. yılında ve Mekke fethi esnasında tutmuştu. Üçüncü orucunu şimdi, yani Hicri 9. yılda tutuyordu. Önceki oruçları İslam'a giriş süreci ve fethi heyecanları içerisinde geçmişti. Resulullah Aleyhisselam ile beraber ordunun içinde olmasa da bütün annelerimiz gibi o da gönlünü onunla göndermişti. Ama bu yıl üzerinde daha ciddi bir şekilde durarak orucun o derin deryasına dalmak istiyordu. Efendim Hazreti Safiye annemiz İslam'a girmeden önceki yılları Yahudilik bataklığında geçmiş olmasına rağmen İslam ile yeni ve çok anlamlı bir Gülistan'a girmişti artık. İslam Gülistan'ın güllerinden biri olarak her şeyiyle bu güzelliği temsil etme gayretindeydi. İşte bu gayretlerden biri de Ramazan-ı Şerif ile ilgili bilgi, görgü ve birikimini tekrar gözden geçirip eksikliklerini kısa süre içinde tamamlama gayretiydi. Her zaman olduğu gibi her şeyin önüne Allah kelamı vardı yine. Ve meşhur Bakara suresinin oruç ile ilgili o meşhur ayeti kerime, yani 183. ayeti kerime ile bu işe tekrar başlıyor. Ben yine mealle yetineyim zamana sığdırmak için. Çokça duyduğunuz meşhur ayettir. Çoğumuzun metin mealde ezbere bildiğimiz ayeti kerime. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere, yani gelip geçmiş milletlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki bu şekilde oruç ile takvaya erer, korunur, sakınırsınız. Ayet-i kerimedeki sizden öncekiler ifadesi onu çok eskilere götürdü. Yani demek oluyor ki sadece Müslümanlara değil, İslam'dan öncekilere de oruç farz idi. Yahudiler olarak Tevrat'ı, Hristiyanlar olarak İncil'i tahrip ettikleri için ehli kitap, oruç da bu tahrifattan payını almıştı anlaşılan. Ama takvaya ermek için oruç elzemdi. Ruhumuzu alt üst eden kötülük, çirkinlik ve fena şeylerden sakınıp korunmada oruç en büyük ve en kesin çözümdü. Yeter ki bu orucu emredildiği şekilde tutabilirim malum. Ramazan ayı Kur'an ayı idi. Oruç ayı idi Ramazan. Ramazan ayı aynı zamanda tefekkür ve itikaf ayı idi. Bu çok önemli yani. Ramazan aynı zamanda tefekkür ve itikaf ayı idi. Peygamberimiz Aleyhisselam, eğer bir seferde değilse Ramazan'ın son 10 gününü Mescid-i Nebi'de itikafa çekilir, orada ihya ederdi. Yine öyle yapmış, itikaf niyetiyle gece gündüz Mescid-i Nebi içinde ibadet ile meşguldü. Bu arada devlet işlerini yürüttüğü gibi halkının ihtiyaçlarına da cevap veriyordu tabi. Ama itikaf ibadeti çerçevesinde yapıyordu bunu. Şimdi böyle konuya niye girdim diye düşünüyorsunuzdur. Safiye annemize ne alakası var? Şimdi göreceksiniz efendim. Çok önemli ve çokça atlanan, çok hassas bir konu bu. Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha Resulullah Aleyhisselam'ın tedrisatında yetiştiği için, yetişmeye de devam ettiği için oruç ibadetinde de onun yolundaydı. Resulullah'ı sürekli adım adım izliyor. O itikafta olduğu için eve gelemiyor tabi Resulullah Aleyhisselam. Bu yüzden sevgili annelerimiz, sadece Safiye annemiz değil, sevgili annelerimiz onun ziyaretine mescide gidiyorlardı. Yine yanına gelmişlerdi. Bir müddet seviyeli bir şekilde sohbet, muhabbet ettikten sonra hanımlar evlerine, yani odalarına gitmek için izin isteyip kalktılar. Safiye annemiz de kalkmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safiye binti Huye'ye dönüp, bakınız sen biraz bekle, acele etme de ben seninle beraberim de biraz geleyim. Ben kendim giderim ya Resulallah. Hayır, ben seni götüreyim. Ne demek şimdi diyeceksiniz. Evet, haklısınız. Cevap verelim. Vakit geç olduğu için. Evet. Sevgili annemizin gece karanlığında yalnız başına evine gitmesine razı olmayan Resulullah Aleyhisselam itikafta olduğu halde kalkıp onu götürmek için mescitten çıktı. Sevgili annemiz her ne kadar kendisinin gidebileceğini söylese de Resulullah Aleyhisselam onu yalnız göndermek istemedi. Şimdi şöyle anlaşılmasın. Değillerini götürmedi. Bunu niye götürüyor? Diğer annelerimizin evleri, odaları mescide bitişik. Safiye annemizin odası biraz uzakçaydı. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselam mescitten çıkıp itikafta olduğu halde onu götürmek durumunda kaldı. Bu işin ilmihal boyutu, fıkıh boyutunu İlmihal ve fıkıh hocalarımıza bırakıyor. Ben olayın hikayesini sürdürüyorum değerli kardeşlerim. Hazreti Safiye annemiz ile beraber kalkan Resulullah Aleyhisselam yine onunla beraber mescitten çıktı. Az önce söylediğim gibi. Mescitten henüz birazcık uzaklaşmışlardı ki Ensardan iki kişi oradan geçiyor. Bu ikisi Resulullah Aleyhisselam'ı görünce uzaktan nurundan tanıyorlar. Ona selam verip yanına yaklaşmaya başlıyorlar. Musafaha etmek için belki. Fakat onun yanında bir hanımı görünce onu rahatsız etmemek için belki biraz daha çabuk davranarak aceleyle geriye dönüyorlar. Resulullah Aleyhisselam onların ardından sesleniyor. Acele etmeyin, durun biraz diyor. Lebbeyk ya Resulallah, lebbeyk buyur demek. Onlar durup yüzlerini Resulullah'a doğru döndürünce yanındaki kadın Safiye binti Huyey'dir. Yanındaki kadın Safiye binti Huyey'dir. Estağfirullah ya Resulallah. Sen hakkında suizan mı yani, haşa? Bu yanındaki hanım Safiye'dir diyor Aleyhisselam. Subhanallah diyorlar. Allah'a tesbih ve tenzih ederiz biz ya Resulallah. Sen hakkında suizan beslemekten de Allah'a sığınırız. Aleyhisselam bakınız ne diyor. Hiç şüphesiz ki şeytan insan bedeninde kanın aktığı gibi akar. Bu yüzden ben sizin temiz gönüllerinize şeytanın bir kötülük yahut şüpheye düşürecek bir şey atmasından endişe ettim. Allah ve Resulü daha iyi bilir elbet diyor o iki sahabe ve gidiyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim, bu belki çokça duyduğunuz bir olay, meşhur çünkü bu hadise, yani bunu sadece ben anlatmıyorum, meşhur bu. Buradaki inceliği görebilmek için yaşanan bu hadiseyi, bu güzel hadiseyi daha doğrusu bütün incelikleriyle tahlil etmemiz gerekecek. Resulullah Aleyhisselam Mescid-i Nebi'de itikaf halindeyken sevgili annelerimiz sürekli ziyaretine gelmişlerdi. Hazreti Safiye annemiz de hem diğer annelerimiz ile beraber ve hem de tek başına sürekli ziyaretine geliyordu. Yine bir akşam yanına giderek onunla beraber ibadet edip biraz da muhabbet edince zamanın nasıl geçtiğini anlayamadı. Onun yanında hep böyle olurdu zaten. Nebevi ahlak ile nebevi yöntemi bütün açıklık, incelik ve güzelliğiyle görüyoruz burada. Çevre ne kadar güvenli olursa olsun bir hanımın akşam karanlığında tek başına bir yere gitmesi halinde bazı olumsuz düşüncelere yol açabilir. Ayrıca fitne kapısını aralama tehlikesi de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle bir davranış koyuyor ki ortaya, kıyamete kadar olası bütün fitnenin çıkış kapısını bütünüyle kapatıyor yani. Bu kapıyı kapatıyor, kapı yok orada. Birincisi, bir hanımın tek başına akşam vakti sokağa çıkıp bir yere gitmeye kalkması. İkincisi, bir erkek ile hanımın yine akşam karanlığında sokakta bir yere giderken onları gören birilerinin karşısında ortaya konan o süper üstü süper güzel tavır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Safiye annemiz yatsı sonrası geç vakitte sokakta giderlerken Ensar'ın önde gelen sahabilerinden biri olan Hazreti Üseyd bin Hudayr ile Hazreti Abbad bin Bişr radıyallahu anhuma da oralardan geçiyorlarmış o anda. Gece karanlığı ne kadar koyu karanlık olursa olsun Resulullah Aleyhisselam'ı bütün sahabiler tanırlardı onun mübarek nurundan. Yine öyle olmuş ve bu iki sahabi hemen ona doğru yönelmişlerdi. Fakat biraz yaklaşınca yanında bir hanımın olduğunu gördüklerinde bir anda durup hemen geri çekilmişlerdi. Sahabi ahlak ve adabının en güzel örneğini de görüyoruz burada biz. Yani hanımı, kızı, kız kardeşi veya annesi de olan bir erkeğin yanında bir başka erkek öyle çalakalan yaklaşmamalıdır. Uzaktan selamı verip geçmeli yani. Resulullah Aleyhisselam'ın sokakta bile olsa teke tek herhangi bir kadınla birlikte bir yere gitmeyeceğini bütün sahabiler biliyorlar elbette. Buna rağmen iyi niyet bir yana olması gereken olmalı burada. Bize bunun en güzel örneği bu olayda çok açık bir şekilde sergilenmiştir. Resulullah Aleyhisselam'ı bir hanımla gören sahabiler uzaktan selam verip gitmeye çalışıyorlar. Fakat ortada yanlış anlaşılabilecek bir durumda var yani. İşte böyle bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için örnekler, örneği, bir sahne sahneleniyor. Acele etmeyin, durun biraz. Yanımdaki kadın Safiye binti Huyey'dir. Estağfurullah. Senin hakkında suizan mı ya Resulallah? Subhanallah. Allah'ı tesbih ve tenzih ederiz. senin hakkında suizan beslemekten de Allah'a sığınırız. Şüphesiz ki şeytan insan bedeninde kanın aktığı gibi akar. Bu yüzden ben sizin temiz gönüllerinize şeytanın bir kötülük yahut şüpheye düşürecek bir şey atmasından endişe ettim. Efendim, önemine binaen tekrarladığımız bu ifadeler içindeki o muazzam mesajı çok iyi almamız ve anlamamız lazım. Nedir o muazzam mesaj? Onu iyi kavramamız gerekiyor. Şimdi suizan beslemek haramdır. Yani kötü düşünce, suizan, kötü niyet beslemek haramdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bir şey var. Suizan oluşabilecek bir görüntü verip herhangi birini öyle kötü bir zanna düşürmek de haramdır. İşte burayı hep ihmal ediyoruz maalesef. O zaman cümleyi tekrarlayıp ara verelim kısa bir şekilde. Suizan beslemek haram, suizan oluşabilecek bir kötü görüntü de haram. Öyleyse dikkat edeceğiz. Evet efendim, ısrarla üzerinde tekrar durulması gereken ve Hazreti Safiye annemiz ile Hazreti Ayşe annemizde yaşanan bir olay bu. Ayşe annemizde görmüştük. Şimdi Safiye annemizle ilgili görüyoruz. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam onu geç vakitte götürürken sahabeler görünce Aleyhisselam gerekli açıklamayı onlar sormadan yapıyor. Ve ısrarla diyoruz ki, yani suizan haramları ben söylemiyorum zaten. Haram malum, siz de biliyorsunuz. Ama bir şey atlıyoruz yani. Şimdi suizan haram. Birisi hakkında kötü bir zan, kötü bir düşünce sahibi olmayacağız. Ama o da bizi öyle bir zana, düşünceye düşürmeyecek. O da onun yanlışı. Biz onun hakkında böyle kötü bir şey düşünüyoruz. O da bizi böyle kötü bir şeye düşürüyor. İkisi de yanlıştır. O yüzden ısrarla söyleyelim ki yapılan bütün işlerde insanların suizanına sebep olacak tavır ve hareketlerden kaçınılmasına dair rivayet edilen çok önemli bir mesajdır bu. Evet, ısrarla. Burada üzerinde ısrarla durulması ve bütün ayrıntılarıyla beraber örnekler de dahil olmak üzere genişçe açıklaması gereken çok ciddi bir edep tarzı, ahlaki boyutuyla beraber fıkhi ve hukuki hükümler var. Ama sen diyeceksiniz, her zaman olduğu gibi ve olması da gerektiği gibi ilk söz elbette ki vahiy olacak. Yani Kur'an-ı Kerim. Rabbimiz bu konuda ne buyuruyor, ona bakacağız efendim. Önce Hucurat suresindeki ayeti kerimelerden başlayalım. 12. ayeti kerime Hucurat suresinde efendim. Yine zaman sığmıyor artık, meallere geçtim görüyorsunuz. Allah buyuruyor. Ey iman edenler, zannın çoğundan kaçının. Yani zandan çok çok sakının, kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu, yani gizliliklerini de araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun, ona itaatsizlikten sakının. Hiç şüphe yok ki Allah tevbeleri çok kabul edendir ve çok esirgeyici, merhamet edicidir. Allah Teala Celle Celaluhu böyle buyuruyor. Şimdi hemen ayeti açan bütün tefsirlerin aldığı bir hadisin de size yine mealini paylaşayım. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Zandan sakınınız. Çünkü zan yani yersiz itham, sözlerin en yalan olanıdır. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin, izin verilmediği sürece yani. Ayıplarını araştırmayın. Birbirinize karşı övünüp böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Kin tutmayın, yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun, kardeşler olun. Evet efendim, ilahi ve nebevi mesajlar gayet açık ve net. Hiçbir izaha gerek bile yok burada. Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha bu mesajların bütün açıklığıyla anlaşılması ve uygulanması noktasında çok güzel bir örnek oluyor bize efendim. Bakınız kaç bölümdür annemizi paylaşıyoruz. Yani o kadar kitaplar görmüşsünüzdür. Ya birkaç sayfada anlatılıyor. Tamam, sohbetler için anlatılsın annenin ama hayatımıza geçirmek için, örneği örnek almak için ayrıntıya inmek lazım. Şimdi bir muhabbeti doğru bir adım daha atalım. Her gün yeni şeylerin yaşanmasıyla hicretin 10. yılına girilmişti. Hicri 10. Şimdi ne anlama geliyor bakalım. Bugünlere kadar sadece Medine'de değil, bütün Hicaz bölgesinde çok şey değişmişti. Hicaz bölgesiyle de sınırlı kalmayan bu değişim uzak devletlere kadar krallara gönderilen davet mektupları vasıtasıyla İslam daveti bütün dünyaya ilan edilmişti. İslam'ın o engin rahmet deryasına dalıp aydınlananlar olduğu gibi sürekli karşı çıkıp karanlıkta kalmayı tercih edenler de vardı. Herkes neye talip oluyorsa onu elde ediyordu. Neye de sırtını çeviriyorsa ondan da mahrum oluyordu tabii. Peygamberimiz Aleyhisselam uzak yakın demeden bütün her tarafa bu yıl hacca gideceğini ilan ettirdi. Sahabiler de bu daveti ulaştırmak için seferber oldular. Medine-i Münevvere'de bu vesileyle hummalı bir çalışma var. Bir yandan hac için hazırlık yapıyorlar, bir yandan da Medine dışından gelenleri uygun yerlere yerleştiriyorlardı. Medine'den ve dışarıdan gelerek oluşan hac kafilesinin sayısı kısa süre içinde 100.000'i geçti. Evet, 100.000'den bahsediyoruz. Sevgili annelerimiz de hazırlıklarını yapmışlardı. Her bir annemiz için develeri üzerine birer hevdeç yapılmıştı. Hevdeç nedir diyeceksiniz, devam ediyorum. Özellikle hanımlar başta olmak üzere yolculuk esnasında güneşin kavurucu alevinden ve aynı zamanda toz toprak ile kum fırtınalarından korunmanın bir yoluydu bu. Kum fırtınalarından korunmanın bir yolu. Bazı zamanlar geceleri çok soğuk ayaz oluyor, soğuk bastırıyor. Hevdeç içindekiler böyle olumsuz durumlardan etkilenmezler, rahat yolculuk yaparlardı. Her şey bir yana, özellikle hanımlar için develerin üzerine yerleştirilen hevdeç gerçekten çok ideal bir yolculuk aracıydı. Yani duruma göre kalın çadır bezinden, deriden, ahşaptan duruma göre bir küçük odacık düşünün, yapılıyor. Devenin üzerine sıkı bir şekilde bağlanıyor. Bir oda yani. Bir küçük oda devenin üzerinde bağlanıyor. Bu hevdeç bu. Hazreti Safiye annemiz de bu hac kafilesinin içindeydi. Efendim, İslam'a girip Müslüman olduğundan bu yana çok merak ettiği ve çok da özlemini çektiği Mekke'yi görecek ve Kabe'yi tavaf edecekti. Bu bütün ümmetin en büyük arzularından biri değil mi? Evet. Hazreti Safiye radıyallahu anh'a henüz Mekke ve Kabe'yi muazzamayı görmemişti. Resulullah aleyhisselamın himayesinde ve sevgili annelerimiz ile yani kumalarıyla beraber mukaddes yolculuğa çıkıyordu o da. Zulhuleyfe'de toplanan hac kafilesi ihrama girip telbiye getirmeye başlayınca dağ taş da onlara katılıyordu adeta. Genelde tarih rakam vermeyi sevmiyorum ama burada bir rakam paylaşayım. 25 Zilkade Hicri 10 efendim. Miladi olarak da 22 Şubat 632. Bu tarih kutsal yolculuğa çıkan kutlu yolcuların. Bu yılın bundan sonra Hacc-ı Ekber yani Büyük Hac yılı diye anılacağını nereden bileceklerdi? Şimdi aklınıza şu gelebilir. Hacc-ı Ekber, Büyük Hac. Hani Veda Haccı'ydı? Acele etmeyelim onu göreceğiz. Sahabilerin hepsi Resulullah Aleyhisselam ile beraber hac yolculuğuna çıkmanın sevinç ve huzurunu yaşıyorlardı. Tabii sevgili annelerimiz de öyle. Her bir annemizin farklı bir hikayesi vardı. Dolayısıyla hangi annemize bakarsak bu kutsal yolculuk esnasında ve sonrasında çok şeyler yaşadıklarını görürüz. Ancak biz burada bütün hac ibadetini değil sadece Hazreti Safiye annemiz çerçeveli anlatmaya çalışacağız kısa kısa. Yine efendim ileriki zamanlarda bu büyük hacca aynı zamanda veda haccı da deneceğini bilmiyorlardı tabii. Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselam bu hac dönüşünde hasta olacak, vefat edecek. Hac esnasındaki hitabelerde Aleyhisselam adeta vedalaşacak. İşte ondan dolayı veda hacı diye meşhur olan hac bu. Bu hac daha ziyade Peygamberimiz Aleyhisselam önderliğinde anlatılır ki doğrusu da budur tabii. Bundan dolayı her annemizin hac yolculuğu çok ayrıntılı olarak bilinmez. Fakat yukarıda ısrarla vurguladığımız gibi Resulullah Aleyhisselam ile beraber olan sevgili annelerimiz onunla aynı ortamlarda aynı şeyleri yaşamışlardı. Yani şöyle diyelim, Resulullah Aleyhisselam'ın haccını geniş bir şekilde anlattığınızda annelerimizin de ve tabii ki Safiye annemizin de haccını anlatmış oluruz. Mekke'ye doğru yaklaşıldıkça daha çok yolları olsa da her birinin heyecanları o nispette artıyordu. Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha öyle bir havaya girmişti ki bunu hiçbir sözcük ifade edemezdi. Resulullah Aleyhisselam ile beraber ve onun hanımı olarak hacca gidiyordu. Bundan büyük mutluluk olabilir miydi? Fakat bir ara binmekte olduğu deve birden çöküverdi. Safiye annemiz ne kadar uğraştıysa da deveyi kaldıramadı. Resulullah Aleyhisselam'ın kafilesinden geri kalacağını endişe ederek, korkarak efendim gözyaşlarına boğuldu yani. Etrafına bakınca Resulullah Aleyhisselam Safiye annemizi göremeyince geriye doğru döndü. Sevgili annemizin deveyle uğraşıp ağladığını görünce çabucak yanına vardı. Bir yandan gönül alıcı sözler söylerken diğer yandan da büyük bir sevgi, şefkat ve merhametle sevgili annemizin gözyaşlarını silmeye başladı. Evet, Peygamber Aleyhisselam'ın işte eş olarak, koca olarak ne güzel örnekliğini görüyoruz. Hazreti Safiye annemizi sakinleştirdikten sonra devesini de kaldırdı. Beraberce tekrar yola koyuldular. Yol boyu çok güzel şeyler yaşandığı gibi çok düşündürücü şeyler de yaşanıyordu. Bunlar arasındaki en öne çıkan olan çıkanı diyelim. Hazreti Safiye annemiz ile ilgili meşhur deve olayıydı. Evet. Peki nedir? Hani onu şu anda gördük. Devesi çöktü, şöyle oldu, böyle oldu. Hayır efendim, sadece o kadar o değil. Nedir? Safiye annemizin devesi ya hastalandı ya da sakatlandı. O deve ile yola devam etmeksi mümkün değildi artık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Safiye annemizin bindiği devenin gerçekten yürüyemeyecek bir halde olduğunu görünce sevgili annemizi devesinden indirdi. Sonra da yanında daha çok devesi olan Hazreti Zeynep binti Cahş annemize dönüyor Peygamber aleyhisselam. Ey Zeynep, gördüğün gibi Safiye'nin devesi sakatlandı. Ona bir deve ver. Yahudi kızına mı devemi vereceğim yani? Yahudi kızına mı? Evet. Ondan böyle bir söz beklemeyen Resulullah Aleyhisselam çok üzüldü. Çok da kızdı. Yalnız karıştırmayalım. Zeynep binti Cahş annemiz vera sahibi, takva sahibi bir hanımdır. Ama ne olursak olalım bazı zamanlarda hareket olarak, sözcük olarak bizden bir yanlışlık ortaya çıkabiliyor. İşte biri bu. Ama sık sık söylüyorum, Safiye annemizin kendisindeki bir kabahati yok ama babasından dolayı Müslümanlar çok çektiler. O yüzden Yahudi kızı diye, yani bir türlü ondan kurtulamıyor o da. Olayın büyümemesi ve gerginliğin yaşanmaması için hemen devreye giren sahabiler güzel ve güçlü bir deveyi getirip Hazreti Safiye annemize hediye ettiler. Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha çok teşekkürle beraber bu Müslüman kardeşlerine içten dualar etti. Resulullah aleyhisselam da çok memnun olup dua buyurdular. Biz burada eksik kalacak konumuz o değil ama şimdiden o zaman söylemiş olayım. Efendim, Zeynep binti Cahş annemizi anlattığımızda bu konuyu aslında anlatmıştık. Bir. İkincisi, bu olay hacca giderken mi dönerken mi deve, bu devenin sakatlama meselesi, farklı rivayetler var. İkincisi bu. Bir de tekrar tekrar altını üstünü çizmek gerekiyor. Böyle bir hadise yaşandı diye Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz hakkında edebi bozmayacağız. Onun ileride bu olayın nasıl tatlıya bağlandığını Hazreti Zeynep binti Cahş annemizle görmüştük. Artık tekrarına giremiyorum. Efendim, iki haftalık bu heyecanlı yolculuk. Evet, iki haftalık bu heyecanlı yolculuk Mekke ufuklarına varınca bir başka heyecanın kapılarını açtı. Peygamberimiz aleyhisselam önderliğinde yola çıkan Medinelerin gelmekte olduğu haberi üzerine Mekke'nin önde gelenleri başta olmak üzere bütün halk onları karşılamaya çıkmıştı. Bunca karşılayıcılar içinde çok farklı şekilde sevinç tezahürleri vardı. Sevinç gösterileri ve coşkuları bütün yolcuları sarıp sarmaladı. Safiye annemiz de bu coşkulu karşılama karşısında çok duygulandı. Ama o sadece toplanan kalabalığa değil, ilk gördüğü an, bir anda yüreğini yerinden hoplatan Beytullah'a bakmaya başladı. Kabe-i Muazzama ona hoş geldin der gibiydi sanki. Bu yaşa kadar gelmiş ama böyle bir ruh hali yaşamamıştı. Her şey kayboldu gözlerinin önünden. Silinip gitti her şey bir bir yüreğinden. yeni, yepyeni bir görüntü ve muazzam bir birikim nakş oldu gözlerine ve kalbine. Mekke'ye yaklaştıkça artan telbiye sesleriyle dağ taş inerken Kabe göründüğü an bütün diller susmuştu. Kabe konuşuyordu artık. Beytullah konuşuyordu. Resulullah Aleyhisselam etrafında dalga dalga ilerleyen sahabiler yine onunla beraber Kabe'yi tavafa başladılar. Sevgili annelerimiz de Kabe-i Tavaf'ın yüreklere işleyen seyranı içindeydiler. Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anh'a hayatının en mutlu anlarını bu hac esnasında yaşıyordu. Bir yandan Resulullah Aleyhisselam ile beraberdi. Bir yandan yine onunla beraber her safhasını içine sindirerek hac ibadetini yapıyordu. Evet, ilk gördüğü andan itibaren her şeyiyle bir başka alem yaşatan Kabe-i Muazzama, içini dışını her şeyini bütün benliğiyle yepyeni kalıba sokan Beytullah, dünyanın merkezi ve kalbin ortası Kabe, Harem-i Şerif ve çevresiyle maneviyatın zirvelerinde cevelan eden Hazreti Safiye annemiz zirveden zirveye çıkıyordu adeta. Haccın farzlarından biri olan Arafat'taki vakfe, her türlü sefil duygu ve düşünceyi durdurup, sildirip bir başka hayatı harekete geçiriyordu. Arafat meydanını dolduran bunca sahabi Resulullah Aleyhisselam'ın o meşhur hac hitabesini, daha sonra ona veda haccı hitabesi diyecek, her kelimesini sindirerek dinlerken annelerimiz de aynı atmosferin içindeydiler elbet. Arafat hitabesinden sonra Müzdelife vakfesi, ardından Mina ve Kurban, haccın bütün ibadetlerini Resulullah Aleyhisselam ile beraber aynı mekanlarda yaşamak. Mekke ziyaret yerlerinde onun hatıralarını anmak, Hira Nur'da nur devşirmek, Sevr'de hicret ruhu yaşamak, haccı o çok güzel mekanlarda, o çok güzel ibadet ve dualarıyla beraber kendini büsbütün yenileyen sevgili annemiz bambaşka bir Safiye anne olmuştu artık. Artık o hacı anne olarak dönecekti Medine'ye. Hacı anne olarak dönecekti Medine'ye. Efendim işte ifade ettiğim gibi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın haccına baktığımızda onun haccı annelerimizle beraber olduğundan Peygamber Efendimizin hac ibadeti, Peygamber Efendimizin hac ibadeti aynı zamanda annelerimizin de hac ibadetini bize çok güzel bir şekilde anlatır. Annelerimiz arasında en farklı konumda, durumda olan Safiye annemiz idi. Yahudi kızıydı. İslam'a Yahudilikten gelmişti. Ve Allah'ın takdiriyle gelip Resulullah'ın eşi olmuştu. Şimdi mazisi çok kötü, kendisi kötü olmasa da hani Yahudi mazisi kötü. Buna rağmen çok sıkıntı yaşamış. Ancak içinde Kur'an iksiriyle, Resulullah beraberliğiyle o büyüttüğü muhabbeti, aşkı o kadar büyüyor ve Beytullah'a bir özlem duyuyor. Allah Teala ona da haccı nasip ediyor, hem de sevgililer sevgilisi Peygamberimiz Aleyhisselam ile beraber. O da Peygamberimizle beraber diğer annelerimiz gibi hac ibadetini yapıyor ve az önce ifade ettiğimiz gibi Medine'ye hacı anne olarak dönüyor. İşte bu güzelliği orada yaşayan annemiz, ibadetlerin yanında Resulullah Aleyhisselam'ın nerelerde neler yaşadığını da sorup öğreniyor. Biliyorsunuz bu konuda birçok sahabeden çokça rivayetleri var ama en fazla Hazreti Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ıma bu konuda en uzmanların birisi oydu. Nereden ne olduğuna ilişkin en iyi malumat ondaydı ve Safiye annemiz onları öğrenmeye çalışırken hac ibadetinden herhangi bir eksiklik bırakmıyor. Yani bir tarafa yönelip diğer tarafı ihmal etmiyordu. Evet, hacı da oldu annemiz, artık Medine'ye dönecekler. Ama dilerseniz Medine'ye önümüzdeki hafta dönsünler. Çünkü süremiz yine burada doluyor. Efendim, bu güzellikleri bütün güzelliğiyle güzelliğimiz haline getirmek ve güzellerle güzelleşmek arzusuyla bugünkü dersimi de burada noktalıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.